Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam, teşekkür ederim.
Nasılsınız, afiyettesiniz?
Elhamdülillah.
Oğlumuzu evlendirdik elhamdülillah. Hayırlı uğurlu olsun.
Dua ediniz.
Allah İnşallah iki cihan saadeti lütfetsin.
Amin. Cemiyan hepimiz için.
Hocam bugün ümmeti konuşalım diye düşünüyorum. Yani ümmet gündemde aslında farklı gündem özellikleriyle, yani savaşlarla, istilalarla, mücadelelerle İslam ümmeti gündemde. Kur'an'da da Rabbimiz içinizden bir ümmet bulunsun, ümmet kavramına işaret ediyor. Bir ümmet oluşturmamızı istiyor, özelliklerini bildiriyor. Ali İmran suresinde siz insanlık için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz diyor. Yani bir manada misyonunu da ifade buyuruyor ümmetin. Ümmet üzerine biraz konuşalım diyorum. Belki önce ümmet kelimesi, kavramı nedir? Yani İslam'da nereye oturuyor? Milletten farkı ne ümmetin? Yani biraz da hani Türkiye'de bir dönem ümmet kelimesine bir şey de oluşturuldu, tepki de oluşturuldu. Ümmet,
soğuk
ümmetçi,
bir kelime gibi.
Ümmetçi, siz ümmetçi misiniz diye mesela sanki kınama zemini oluşturmak için sorular da sorulur. Ya ümmet bizim neyimiz olur? Biz ümmetin neyi oluruz? İsterseniz biraz kavram çerçevesinde de bakarak başlayalım sohbetimize.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ümmet tam anlamıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidenler demek.
Evet.
Hatice annemizle başladı bu. Radıyallahu anha.
Son, İlk
ümmet mümin. O.
Evet.
Bir kişilik bir ümmetti.
Evet.
Sonraki son insan olan kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen onunla bitecek.
Evet.
Kaç kişiyiz artık belli değil. Bizim nazarımızda Allah Teala biliyor tabi. Musa Aleyhisselam'ın da ümmeti vardı. İsa Aleyhisselam'ın da ümmeti vardı.
Bütün peygamber.
Her peygamberin ümmeti var. Nuh Aleyhisselam'ın 80 kişilik bir ümmeti vardı. O 80 kişi onun ümmetiydi. Yani Nuh Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul edip peşinden gidenler demek.
Ancak ümmeti olmayan peygamberler de oldu değil mi hocam?
Sıfır ümmetli peygamber de var. İki kişilik ümmeti olan peygamberler de var. Ancak bizde bir küçük ayrıntı daha şöyle alınabilir. Esasen yani olması gereken şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği günden sonra kıyamete kadar bir anadan doğup bu toprağa basan bütün insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetidirler. Kabul edenleri ve etmeyenleri diye ikiye ayırıyoruz.
Evet.
Kafirler yani Muhammed'in
orada
Resulullah.
O manada sanki peygamberimizle aidiyet değil mi?
Zaman aidiyeti.
Zaman aidiyeti. Evet.
Yani kıyamet günü insanlar diriltildiğinde bugün Kamboçya'daki bir insan, bugün 2000'li yıllarda Kamboçya'da doğup yaşamış bir insan, Muhammed Aleyhisselam'ın döneminin adamı olarak dirilecek.
Evet.
Ona Muhammed Aleyhisselam'ı niye bulmadın diye sorulacak.
Bütün insanlıkla bir ilgisi var peygamberimizin.
Bir büyük daire var.
Tebliğinin, evet.
Büyük 530'dan sonra, mesela 622'den sonra diyelim. Bütün insanlığı kuşatan bir daire var kıyamete kadar. Bunlar ilgi alanında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Bir de bütün iman edenlerin bulunduğu, Muhammedun Resulullah diyerek iman edenlerin bulunduğu küçük bir daire var. Bu daire azınlıktadır şüphesiz.
Şu yani enteresan bir değerlendirme bu hocam. Yani Allah Teala noktasından bakıldığında insanlık peygambere göre
peygamberlere
tasnif
göre
ediliyor. Evet, aynen peygamberlere öyle. Göre aynen öyle. Tasnif ediliyor. Evet.
Yani burada Allah-u Teala'nın kıyamet günü dirilttiğinde Nuh Aleyhisselam'ın dönemine ait işte 300 bin kişi mesela neyse dirilttiğinde 80 kişi iman etmiş ümmeti, gerisi iman etmemiş ümmeti olarak dirilecekler. Aynı şey 2020 yılında yaşamış, mükellef olmuş, çocukluktan kurtulmuş bir insan da öldüğünde kıyamet günü dirilirken Muhammed Aleyhisselam'ın nübüvvetini kabul etmiş veya etmemiş olarak dirilecek. Ama dosyası Muhammed Aleyhisselam bölümünde onun.
Evet.
Bizim dosyalarımız, yani nüfus kayıtları oluyor ya hani.
Yani Amerikalı, Türkiyeli, İngiltereli, şey onlar öyle bir tasnif yok ahirette.
Yok, yok.
Yani Muhammed ümmetinin içinde misin? Ya ya da şöyle, inandın mı, inanmadın mı?
Muhammed Aleyhisselam'a kabul etmiş, yani bir tür mümin vatandaş olmuş veya muhalif kalmış.
Evet.
Ama her halükarda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminin adamı olarak dirilecek,
evet,
herkes.
Evet.
Yani insanın aidiyeti dönem olarak peygambere ait.
Evet.
O aidiyette ne kadar işte iman etti, ne kadar etmedi, ona göre bir tasnif yapılıyor. Burada bir gerçek var üstadım. O gerçeği bilmemizde fayda var. Kur'an-ı Azimuşşan büyük bir hakikati bize hatırlatıyor. Hiçbir zaman iman eden müminlerin toplumların çoğunluğu olmayacağını haber veriyor. İman etmek özü korumaktır. Toprağa atılan tohum her zaman üründen daha azdır.
Evet.
Aksi takdirde tohum hiçbir tabii, zaman atılan tabii. bir şey olmasının manası.
Bire yedi verdi diyor. Yani bir tohum atıyorsun, yedi atıyor, alıyorsun, yüz alıyorsun.
Gibi.
Evet.
Aksi takdirde ticari olmaz bu.
Evet.
Aynen onun gibi, yani benzetme bakımından onun gibi. İman edenler, Allah'a kulluğu kabul edenler, Adem Aleyhisselam'dan itibaren hep az ve özdürler. Bu bugün de böyledir. Ta Mehdi Aleyhisselam zamanına kadar da böyle gidecek mi? Sonra Allah-u Teala küfür ehlini topluca imha ettiği zaman sadece mümin kulları kalıyor. O ayrı bir mesele. Nuh Aleyhisselam zamanında 80-82 tane olduğu söylenen mümin kaldı. Gerisi hep helak oldu insanlığın. Ama bunu dışladığımızda, yani olağanüstü cezalandırma dönemlerini dışladığımızda normal toplum yapısında müminler azdırlar. Çünkü tohum azdır. Ama bu azlık öbürlerini itiraf manasında, onları da norm sınırları içerisinde bırakma anlamında değil. Bu azlık hep o çokluğa doğru hidayeti ulaştırma göreviyle yükümlü zaten. Dolayısıyla mevcut ümmeti Muhammed dediğimizde insanlığın içinde işte %30'a bile tekabül etmeyen bir bölümüz biz.
Evet.
Kaldı ki biraz daha inceltirsek, yani belki bu %30'da ince ayarlarına bakıldığında kim bilir %20'ye düşecektir. Böyle bir net elimizde bir rakam yok. Yapmak da mümkün değil zaten. Kalp dünyasını açıp bir iyice röntgen ettikten sonra ancak karar verilebilir. Bu da Allah-u Teala'nın bileceği bir şey. Kullar olarak biz şu kadar mümin gerçektir, bu kadarı da gerçek değildir diyemeyiz. Ama her halükarda ortada bir hakikat var. Nedir o? Ümmeti Muhammed, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ya da Muhammed aleyhissalatü vesselamın diyelim, tam anlaşılsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isimli peygamberin peygamberliğinin geçerli olduğu dönemde yaratılmış insanların tamamıdır. Bunların bir bölümü, azınlık olan bir bölümü, biz Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabul ettik, ona iman ettik, şeriatını kabul ettik demişlerdir. Biz ona ümmeti Muhammed diyoruz. Gerisi buna itiraz ediyor çünkü. Reddediyorlar.
Evet.
Yani
ama davet ümmeti diye.
Bunlar hala bizim davet alanımızda duruyorlar.
Evet.
Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiyse onun belli bir oranda peygamberine çağırma görevi var. Bu sıradan bir hacı amcanın, sıradan bir köy çiftçisinin, İstanbul'da bir işçinin, Ankara'da bir memurun, Adana'da emekli bir vatandaşın, herkesin görevi. Ama benim gibi mikrofonların karşısına çıkan, kameraların önüne çıkan birisinin çok daha fazla görevi. Dolayısıyla ben bir tek insan, Kamboçya'yı dedik, Kamboçya'da tek bir insan Muhammedun Resulullah deme fırsatı bulamadığı sürece uykumu az tutmam lazım. Benim görevim hala devam ediyor. Ümmeti Muhammediz biz. Kabuğuna çekilmiş bir kitle değil, bütün insanlık için çıkarılmış bir ümmetiz biz. Bu okuduğunuz ayette "Uhricet linnas" bütün insanlık için çıkarılmış ümmet olmak bunu gerektiriyor. İman edip İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi bir kenarda ibadet etmekle yükümlü değiliz biz.
Yani şöyle bir şey mi? Bu ümmet içinde ümmet gibi bir şey mi hocam? Yoksa peygamberimize inanan, onun yolundan giden herkesin sorumluluğu aslında.
Herkes sorumlu ama bu sorumluluk farklı. Mesela sağlığı korumaktan anne de sorumlu.
Evet.
Doktor da sorumlu. Doktorunki müdahale düzeyinde, anneninki ön tedbirler düzeyinde.
Evet.
Yani bizden hiç kimse Muhammedun Resulullah deyip mümin ve ümmeti Muhammed'den olmuş hiç kimse camiye giderken kendisi gidip yolda oturup namaza gelmeyenlerle ilgilenmeme durumunda olamaz. Hayır, bizden herkes ilgilenir ama İmam Efendi oturur iki saat izah eder namaza neden gelmesi gerektiğini.
Evet.
Öbür hacı efendi de camiye giderken yavrum siz de gelin der. Onunki o kadar. Yani kapasitemiz kadar, kudretimiz kadar ve önümüzdeki imkanlar kadar hepimiz sorumluyuz.
Evet.
Ümmetin halifesi olduğu zaman bir Müslüman o %100 sorumlu. Alim olduğu zaman %90 diyelim sorumlu. Bizim gibiler %60 sorumlu. Her Müslüman da %5, %10 sorumluluk taşıyor. En azından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vicdani bir eziklik hisset diyor.
Evet.
Değil mi? En azından kalbinde bir kıpırdanma olsun. Bu da imanın en zayıf noktası zaten.
Evet.
Demek ki bir zayıftan güçlüğe doğru bir yükseliş var. Ümmeti benimseme ve ümmete hizmet etme, bütün dünya nüfusunu ümmeti Muhammed'e katma heyecanı açısından. Aksi takdirde bu ümmetin aidi olmak, yani bu ümmetten olmak sadece özel menfaatimiz için bulundurduğumuz bir görev gibi ya da bir nimet gibi olur. Yani ben aldım ümmetlik kartımı, cennete gidiyorum, bana ne gerisinden mantıklı bir Muhammed ümmeti olmaz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed bu.
Evet.
Buna ümmeti Muhammed diyoruz. Ümmeti Muhammed'in vazifesi nedir dediğimizde aklımıza namaz gelir mesela. Namaz kılar bu ümmet. Hayır, bu doğru değil. Çünkü biz insan nedir dediğimizde kulağını gösterip bu kulağı tutup insan budur diyemeyiz. İnsanın bir organı kulak.
Evet.
Burnunu tutup birisinin insan bu işte dersek gülünç olur. İnsanın burnu.
Fiili tarif, evet.
Yani basitten alıp yukarı doğru gitme. İnsan bu mükemmel eli kolu gözü kalbi ciğeri olan varlığın adı. İslam nedir sorduğumuzda namazdır diyemeyiz. Namaz İslam'dandır. İslam'ın direğidir deriz. Ümmeti Muhammed ise aleyhissalatü vesselam kimdir? Ümmeti Muhammed nedir dediğimizde ümmeti Muhammed Adem aleyhisselamdan beri devam eden hak batıl mücadelesinde hakkı temsil eden olgunun adıdır. Ümmeti Muhammed hakkı temsil ediyor. Karşısında bir batıl var. Bu batıl da Adem aleyhisselamdan beri vardı. Kabil'i deyim yerindeyse silahlandırıp katliama teşvik eden batıl o gün vardı. Ümmeti Muhammed, ümmeti Adem'di. Ümmeti Şiit idi. Ümmeti İsa idi. Ümmeti Salih'ti. Ümmeti Muhammed oldu şimdi.
Evet.
Yani bizim deyim yerindeyse la teşbih ve la temsil, liderimizin adı değişti ama vatanımız duruyor.
Evet.
Onu yani Türkiye'nin 10 sene sonra lideri değişti ama Türkiye Türkiye gene.
Evet.
Ümmeti Muhammed'de Muhammed diye bir isimle yenilendik biz ama Musa Aleyhisselam zamanındaki iman bizim imanımız.
Evet.
Nuh Aleyhisselam zamanındaki iman bizim iman. Allah aynı Allah, din aynı din. Dolayısıyla ümmeti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaratılmasından sonra kıyamete kadar batılın karşısındaki organizenin adıdır.
Evet.
Batılın karşısında duran organizenin adıdır. Biz bugün ümmeti Muhammed adına düşünürken ya da sizin konuşmaya başlarken işte mevcut ümmet hatırlanıyor dediniz, hemen bombayla hatırlanıyor. Evet. Katliamlarla hatırlanıyor, fakirlikle hatırlanıyor, sömürgeyle hatırlanıyor. Ama ümmeti Muhammed bu sömürülen ülkelerin, sömürülen, bombalanan şehirlerin adı değildir. Onlar ümmeten mal varlığı, ümmetin şehir varlığı, ümmetin insan varlığıdırlar. Ümmetimiz ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen bir yapının adıdır. Kıyamete kadar da Allah'ın izniyle devam edecektir. Yani bugünkü bombalama 100 katına çıksa bile, şehirler değil, şehirlerin altları bile imha edilse, din Allah'ındır. Muhammed Aleyhisselam'a Allahu Teala kıyamete kadar adının ve şeriatının baki kalmasını vaat etmiştir. Kur'an-ı Kerim, bu ümmetin temel ruhu olan Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bakidir. Öldürmekle bitseydi Moğollar bitirirdi. Evet. Haçlılar bitirirdi. Biiznillahü Teala bitmeyecek ama bir kış sezonu, büyük bir alabora sezonu yaşadığımız belki doğrudur.
Misyonunu ifa noktasında hocam, yani kendinden öte bir misyonu var değil mi Muhammed ümmetinin? Yani birey olarak Müslümandan öte bütün insanlığa...
Onun için tarife böyle başladık. Evet, biz yani kabuğuna çekilmiş bir ümmet değiliz.
Evet.
Camiye çekilemeyiz biz. Camiye namaz kılmak için gideriz. Bunun için namazla simgelenmiş bir ümmet de olmak istemeyiz. Hayatla simgeliyiz biz. Yani hayattır bizim varlık nedenimiz. Yani böyle İsrailoğullarında duyarız menkıbe kitaplarında 80 sene hiç seccadesinden kalkmamış adam. İşte senelerce uyumamış adam. Gezmemiş adam. İsrailoğullarında olabilirdi bu.
Münzevi.
Kabuğuna çekilmiş
kabuğuna
adam
çekilmiş.
Olabilirdi.
Bir neden? De hocam ayetlerde değil mi? Mesela insanlık için çıkarılmış.
Net ifade değil
net
mi?
Net ifade. Bir de içinizde bir ümmet bulunsun. Hayra çağırsın diyor mesela.
Hayra çağıran ümmet bulunsun. Yani bir resmi görevliniz bulunsun bu konuda.
Evet.
Bu nedir? Hilafet merkezidir. Şimdiki iyi anlaşılsın diye örnek veriyorum. Bilmiyorum rahatsız eder miyiz kurumu. Diyanettir o mesela. Hayırlı evet. Bir grup bulunsun. Diyanettir. Ne manada diyanettir? Camide namaz kıldırma manasında değil. Bütün insanlığı kuşatacak davet ruhuna sahip olma manasında. Yani iyi anlaşılması
oradaki
için o
ümmet daha organize bir yapıyı mı ifade ediyor?
O resmi görevli, sorumlu, arandığında bulunacak biri ama sıradan bir mümin vatandaş olarak ben bana gelinceğine dair bir tabelam olmaz benim.
Evet.
Arandığında bulunacak resmi kurum da Allah'ın emridir. Bu iyi bir organizeli İslam devletinde insanlığı Allah'a davet birimi diye bir birim olmalı. Var zaten.
Evet.
Bir tür bakanlık olacak bu.
Evet.
Yani Allah'a davet ki en üst görevimiz bizim. Allah'a davetten daha yüksek sesli kimse olamaz. Ve men ahsenu kavlen mimmen daa ilallah. Yani Allah'a davetten daha iyi bir işi olmaz bu ümmetin ama her işçi saat 5'te fabrikadan çıkınca 12'ye kadar da Allah'a davet edecek diye bir halimiz de yok. Her kadın hem çocuğunu emzirecek hem Allah'a davete gidecek diye bir şey yok. O misafirleri geldiğinde davet edecek. Ama belli bir kadro hanımefendiler Allah'a davet göreviyle yükümlü ve kendilerini bu işe vakfetmiş birileri bulunacak muhakkak. Yani bu maaşlı veya maaşsız arandığında ya da gösterilmek gerektiğinde ortaya çıkacak bir grubun emridir bu. Allah-u Teala böyle bir grup sizde bulunsun buyuruyor. Aksi takdirde görev ortada kalır.
Evet.
Ortada kalınca da herkes kendine yontar. Kendine yontunca yani önümüzdeki ağacı yonta yonta bitiririz ama bir mobilya ortaya çıkaramayız bu sefer. Mevcut durum bu bir kişinin sorumluluğunda olmama. Yani halifenin olmaması. bu işle yükümlü Diyanet diyeceğim gene. İnşallah üzücü bir ifade kullanmış olmayız. Diyanet kendisini sadece namaz kıldırma ve işte çocuklara yazın elif cüzü öğretmekle ilgili sınırlandırılmış bir görevde görünce bu sorunu yaşıyoruz biz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin makamı olan nübüvvet makamının,
yani belki o çocuklara Kur'an öğretmek de o işte ümmet olmanın bir parçası.
Yani kulağı tutmak gibi bir şey, evet, dedik ya, evet, kulağı tutup evet, insan budur diyemeyiz. Yani o Allah'a davetin yüz görevinden biri.
Biri, evet.
Biri. Namaz kıldırmak yüz görevinden biri. Ama Allah'ı, peygamberi aleyhisselam, Kur'an'ı, şeriatı yürüyüşüyle temsil edecek bir kadro lazım. Bunu eğer bir birim olarak oluşturamazsak ortaya şu çıkıyor. Müsaadenizle böyle bir köyden bir örnek vereceğim.
Buyurun.
Şimdi şöyle kabul edelim. Bir yerde deprem oldu veya bir afet oldu, yangın oldu. Ahmet Efendi'nin evi yandı. Sıfır kül oldu. 100 tane köylü toplandılar. Ya biz bu köyün komşusuyuz. Ahmet Efendi'nin evi yandı. Bu evi biz yapmak zorundayız. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Çok güzel. Herkes hassas bir şekilde bu evi yapacağız diyor. Yarından itibaren yapmaya başlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar diyorlar. Hepsi ev yapmak için seferber oluyor. Gidiyor o eski evin arazisini temizliyorlar. Yeni bir ev yapıyorlar. Bir sene, iki sene, üç sene, beş senede bile bu ev yapılamaz bir daha. Neden? Herkes ev yapmak için alıyor kazmasını, küreğini. Herkes bir ev yapmak istiyor ama bir evin parçası yapacak, yani bir görev alıp o görevin sonucu bir olumlu iş yapacak bir yönetimleri yok.
Evet.
Yani bir mühendis, sen şu köşeyi kaz, sen şu köşeyi kaz, sen tuğlaları taşı, sen şunu yap demiyor onlara. Hepsi mükemmel bir ev yapmak istiyor. O mükemmel evden sıfır ev çıkıyor. O evsizlik devam ediyor hala. Bugün
bir önder,
bir organizatör,
önder yapı, organizatör yapı,
bu organizatör kişi veya yapı tamamını yönlendirmediği sürece adamın evsizliği devam edecektir. Burada Allah ondan kainattaki zerre sayısı kadar razı olsun, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin aleyhissalatü vesselam mübarek naaşını bırakıp önce halifeyi seçelim, liderini seçelim ümmetin derkenki şuuru buydu işte.
Evet.
O seçimi yapmasaydı Ebu Bekir radıyallahu anh, o inşaatı herkes yapmaya kalkacaktı orada. Ve Efendimizin dini ortada perişan olup kalacaktı. Ne yaptı? Sen açtı Efendimizin mübarek yüzüne baktı. Dirin de güzeldi, ölün de güzel ya Resulallah dedi. Kapattı perdeyi, Ömer'in elinden tuttu. Gel şimdi bu dinin devamı nasıl sağlanacak onu düşünelim dedi. Şimdi üstadım, yüzlerce tarikatımız var. Elhamdülillah. Binlerce vakıf var. Binlerce mütefekkir efendiler, kardeşlerimiz var. Sadece Türkiye çapında düşünelim. İslam alemini düşünmeyelim. Bunlar 100 senedir bu ümmetin halifesi yok. Bu ümmetin şeriatı yok, kabul edilmiş. Bir ara ezanı susturulmuş. Şimdi bir tarikattaki şeyh efendi, bir vakıftaki başkan filan yazarımız, hepsini tek tek görüştüğünüzde halifemiz yok, ümmetimiz perişan durumda, ümmeti ayağa kaldırmaya çalışıyorum diyor. 100 sene sonra geldiğimiz noktada bakıyoruz ki ümmet hala ayağa kalkmamış ama bu çalışanların hepsi ayağa kalkmış.
Evet.
Çalışanlar güç olmuşlar.
Evet.
Çalışanlar hatta birbirlerine duvarları sürttüğü için birbirleriyle de dövüşmek zorunda kalmışlar. O iyi değil. Onun tuğlaları sağlam değil. Bunun zemini çürük demeye başlamışlar. Çünkü bir toplamı 100 metrekare olan bir yerde bir ev yapacaktık biz. 100 usta 100 metrekarede birer metrekarelik ev yapmaya çalışıyorlar. Halbuki o güçlerini bir mühendis organizatöre verselerdi, mesela biri yer tasfiyesini yapsaydı, öbürü tuğlaları taşısaydı, öbürü harcını yapsaydı evimiz olacaktı şimdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çalışma mantığıyla o gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Rafiki Ala'ya yükseldiği gün Ebu Bekir radıyallahu anh'ın çalışma mantığıyla şimdi bizim mantığımız arasında en bariz fark budur. Çünkü ben haşa, Allah muhafaza buyursun, filanca vakıf, filanca hoca efendi, filanca mütefekkir, filanca tarikat şeyhi İslam için çalışmıyor, niyeti kötü, haşa, nasıl derim? Allah biliyor kimin ne için çalıştığını. Ve görünen o ki hakikaten 50 senedir uyumuyor, çırpınıyor, bir şeyler yapıyor. Ama genel bir organizatör olmadığı sürece geleceğimiz nokta budur. Bir ev yapılacak yere 100 ev yapınca birbirimize savaşmak zorunda kaldık.
Bu Elmalılı Hamdi Efendi, Veltekün Minkün ümmetündeki ümmeti öncü topluluk olarak ifade ediyor. Belki bu tam sizin anlattığınız şey, öncü imam kelimesi.
Bir kurum, evet. Bir kurum olmalı bu.
Evet.
Yani bu kurum halifede temsil edilir. Veyahut da halifenin olmadığı yerde, mesela misal tabii, böyle olsun diye bir teklif değil. Ümmeti Muhammed'in alimleri birleşirler. Hilafet gelinceye kadar filan hoca efendi organizatörümüzdür denirler. Parti kurduracaksa o kurdursun, ne yapacaksa yapsın. Yani ümmeti Muhammed bir kafadan idare edilmekle bin kafayla çalışmak arasındaki farkı yaşıyor şu anda. Eğer bunu sağlayamazsak işte niye bütün bu imkanlara rağmen hala ayakta değiliz sorusunun cevabını bulamıyoruz bu sefer. Evet, hepimiz yanmış yıkılmış evimize yenisini yapmak istiyoruz. Bunu Allah görüyor. Niyetlerimiz temizdir. Hiçbirimiz bu işi akamete uğratmak, provoka etmek için orada değiliz. Hiçbir tarikata, hiçbir vakfa, hiçbir mütefekkire. Yani mesela Necip Fazıl Kısagüreği ne yapıyordu? Yani ne için vardı Necip Fazıl dediğimizde, bu yapıyı ortaya çıkarmak için uğraştı, Allah rahmet eylesin. Süleyman Efendi'nin, Said Nursi'nin dertleri neydi yani? Ne için çalıştılar? Veyahut da bildiğimiz diğer, mesela Osman Ser'den geçti, Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Yani ne için? Boşa kürek mi sal? Su mu çekiyordu kürekle? Hayır. Bu yıkılmış yapıyı ihya etmek, restore etmek için uğraştılar. Ama bir organizatör, en üst bir akıl diyelim, yönlendirme yapmadığı sürece enerji israf oluyor. Umut israf oluyor. Mevcut hayallerimiz perişan oluyor. Bugün ümmeti Muhammed namına yani yüzlerce büyük önder şahsiyet, binlerce vakıf ve büyük imkanlar elhamdülillah. Üstadım, yani bu 1970'li yıllarla kıyas edeyim, bence o yılları biliyorum, 1940'ları hiç konuşmaya da gerek yok. Ya bir öğrenciye 50 lira burs verecek bir vakfı yoktu Müslümanların. Şu anda benim bildiğim 15 tane vakıf Afrika'yı ihya ediyor ya. Köy köy su kuyusu açıyor. Medreseler kuruyorlar. Fakirlere yiyecekler götürüyorlar. Türkiye'de
doktorlar
yani göz ameliyatına
gidiyorlar. Göz ameliyatlarına gidiyorlar.
Türkiye Abdülhamit döneminden daha fazla İslam toplumuna, hatta Müslüman olmayan kitlelere elini açtı elhamdülillah. Yani bu bir serveti göstermiyor mu üstadım? Büyük bir servet.
Şöyle bir şey, yani bir yandan bu söyledikleriniz, bir yandan da yani bu topluluk içerisinden bir ana yapının çıkması ümidi var mı? Reel mi bu? Hani 100 yıldan beri de bu şeyler oluyor da gene dağınık kalıyoruz.
Sözüm oraya
sorusu gelecek. Yani.
Allah razı olsun, beni açtınız, sözüm oraya gelecek.
Evet.
Eğer bugün ben sadece 5 yetim bakacağım diye bir vakıf kurduysam,
evet,
ondan başka bir şey benden beklenmesi yanlış bir şey. Benim, evet, iddiam bu. Ben Afrika'ya 4 tane su kuyusu açmak için bir vakıf kurdum diyorsam, başka bir şey beklenmesi benden doğru değil. Ben onu yapacağım, sözüm o zaten. Ama İslam ismini kullandığım, medeniyet, kültür ismini kullandığım, büyük bir isim kullanarak, açılımı büyük bir isim kullan, nesil yetiştirme, gençlik yetiştirme, İslam'ı ihya etme gibi bir isim kullandığım bir vakıf, bir iddia, bir oluşum söz konusu ise, bu 100 senelik sonucu gördüğüm halde ben yine zekat toplayıp, fitre toplayıp enerjileri, umutları toplayıp Afrika'da 5 tane kuyu açmayı yapmam gereken iş olarak görüyorsam yanlış yoldayım. Artık vakıflarımız, hoca efendilerimiz, şeyh efendilerimiz, alimlerimiz, kim ümmet diye bir dertle ortaya çıktıysa, bir grubu istisna ettim. Ben 7 kişiyle perşembe akşamları oturup tespih çekeceğim.
Yani hedefi küçükse, kendini yani sınırlamışsa,
kapasitem bu benim diyorsa onu konuşmuyoruz.
Evet.
Hepimiz sabah namazına
kalkıyoruz. O da mübarektir. O da kendi
asla,
o da
asla evet. itirazımız yok. Evet. Yani sabah namazını basit mi göreceğiz? Haşa. Yani sabah namazına gider gibi bir iş yapıyor. Ama büyük iddiası olan, bütün gençleri getirin hidayetine vesile olalım diyen, yani büyük büyük laflar edenler, hoca efendiler, kendilerini İmam-ı Azam'ın son temsilcisi görenler, ehl-i sünnetiz deyip görenler, yani ben akidemi korumak istiyorum diye büyük bir şeytanın karşısındaki ordu gibi kendisini gören herkes, bu 100 yıl sonra, hatta 200 sene, yani Kanuni Viyana'dan döndükten sonrasından biz takvim başlatmamız lazım.
Evet.
Tekerlek o zamandan beri geri gidiyor.
Doğru.
Kanuni'den beri tekerimiz geri dönüyor bizim. Evet. İleri dönmüyor. Dolayısıyla ama en son 100 senenin tarihini çok iyi biliyoruz.
Evet.
Geldiğimiz bu büyük çalışma temposundan sonra gelinen noktayı çok iyi biliyoruz. Artık hoca efendilerimiz, önderlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz oturup bu başlığı açtıkları toplantı yapmaları lazım. Yani biz ev yapacağız, bu yanmış evi yapacağız derken hepimiz kullanılamaz birer metrekarelik evler yaptık. Çünkü 100 vakıf, 100 hoca, 100 büyük zat birleştik. Ev yapıyoruz dedik ama hepimiz bir metrekareyi yapıyoruz. Bir metrekare mezar yeri bile değil. Hiçbirimize mezar bile olmayacak bu. Dolayısıyla artık vakıflarımız, ben varım İslam dolayısıyla ayaktadır seviyesinden inip, ben bu organizede hangi görevi alayım, hangisini bana uygun görüyorsunuz deyip, bir mühendis kafanın, bir planlayıcı kafanın emrine girmek farz olmuştur. Eğer bunu tefekkür edemiyorsa hoca efendiler, alimler, önder olduğunu düşünenler, önderliklerini tartışmıyorum ama bu bölümü tartışıyorum, kimsenin makamı senin hakkın değil demeye bizim cüretimiz yok. Ama ortada bir gerçek var. Bu başlık niye yok sizde? Niye 100 hoca efendi toplandığında ümmet boyutu düşünülmüyor? Eğer
siz
hala...
bir hocam bu konu üzerinde de düşünmüşsünüzdür. Yani böyle bir şey olur mu? Nasıl olur? Yani vasata baktığınızda nasıl yapılabilir böyle bir şey? Bir de o hani organizatör güç, yapı, irade, o nasıl oluşturulur?
Şimdi bu yarın olur. Yarın perşembedir, mübarek gündür olur diyecek halim yok herhalde.
Evet.
Biz 100 senedir yani bir defa varlığımız gerçek bizim, hayal değil yaşadığımız demek için uğraştık. Elhamdülillah. Şimdi bir noktaya geldik, artık nakart yapıp aynı şeyleri tekrar etmeyelim. Fakirler için sadaka toplamak için vakıf kurmayalım artık. Yeteri kadar var. Şimdi ümmet için bir araya gelmemiz gerekiyor. Ümmet için bir araya gelmemiz gerekiyor. Bu ümmet için bir araya gelmemiz kesinlikle işte filan ezanın yasak olduğu dönemin zulmündeki mücadeleden daha kolay bir mücadele değil. Bunu itiraf edeyim. Çünkü o gün biz şerrin, ezanı susturan şerrin karşısında can verdik. Verenler verdi, Allah rahmet etsin, amellerini kabul buyursun. Minnetle anıyoruz onları. Ezan şehitleri diyelim onlar için mesela. Ezan okudular diye şehit edilenler oldu. Rabbim onların şehadetini kabul buyursun. Bugün de nefislerimizin karşısında şehadete hazır olmak zorundayız. Çünkü bugün Afrika'ya milyonlarca dolarlık sadaka götürülüyor da vakıf tabelasından bir milim sadaka verilemiyor ama.
Artık, ne demek hocam?
Yani Afrika'ya milyonlarca dolar gemi dolusu sadaka götürüyoruz.
Evet.
Siz de vakfınızdan %10 taviz verin, biz de vakıftan %10 verelim, ümmet adına bir iş yapalım artık. Dendiğinde kimse vakfından vermiyor. Bizim vakıf olacaksa olsun.
Evet.
Ya benim hoca efendim olacaksa olsun. Bizim büyüğümüz büyüktür, başka büyük yoktur mantığı. Yani ümmet...
Bir ara Altınoluk'ta grup nefsi diye bir kapak yapmıştık. Yani vakıf nefsi, örgüt nefsi değil
nefis
mi?
Nefis perestliği desek evet. daha iyi olacak. Bu bir tapınma düzeyine geldi çünkü.
Evet.
Tapınma düzeyine geldi. Görüyoruz ki yani vatan uğruna ölür gibi kendi lideri uğruna ölmeye hazır mümin olmamalı bu dünyada. Bir kişi uğruna ölünecek insandı. O da 1400 senedir Rabbine refik-i alasına gitti. Yok başka kimse. Uğruna ölünecek kimse yok. Mukaddesatımız uğruna ölmeliyiz biz.
Evet.
Yani vatan dediğimiz şey, din dediğimiz şey uğruna ölünecekse ölümü. Şahıslar uğruna değil. Tabii ki ben bu sözü söylerken ben şahıs için değil yaptığım diyor ama incelediğinde şahıs çıkıyor ortaya.
Evet.
Bu benim yapılaşmada verdiğim örnek yani 100 metrekarelik bir yere bir ev yapıp fakiri evine sokacaktık evi yandı diye. Şimdi 100 tane ev yaptık oraya. Her biri onların plaza gibi yukarı çıktı ama 1 metrekare. Değil ümmet sahibini bile barındıramıyor. Bu çirkin yapılaşma imha edilmeli. Evet. Siz de temas ettiğiniz gibi bugün hakikaten büyük bir liderin etrafında 1,5 milyarı toplama zorluğu olabilir. Bu bir zor olabilir ama 25 sene önce Yusuf Karadavi rahmetullahi aleyh Dünya Alimler Birliği'ni bu maksatla kurdu. Zavallı Kuzey İrlanda'da kurmak zorunda kaldı. Bunu İslam ülkelerinden hiçbir yere sığınamadı.
O da işte işin nasıl problem niteliği taşıdığını ortaya koyuyor.
Yani ben o zaman üye olduğumda 14. üyesi mi neyim tam da hatırlamıyorum rakamı. Kuzey İrlanda'ya gönderdim dilekçemi. Allah üye Allah. Olmak için. Şimdi Katar'a evet. ancak gelebildi. Katar'dan başka da gidebileceği bir ülke varsa Türkiye'dir. Yani
evet, doğru.
Bir sürü adı İslam olan ülkede alimlerin organizesinin bir büro açması mümkün değil. Ama ben umut ediyorum ki ya da yani Allah'tan temenni ediyorum öyle olmasın. 25 sene sonra bu oluşum Kuzey İrlanda'daki oluşum Allah'ın izniyle.
Yani Kuzey İrlanda dediğiniz hocam yani bir İslam ülkesi değil.
Değil tabii ya.
Allah Allah.
Yani Yusuf Karadağ abi toplantısını orada yapabildi. O günler 28 Şubat günleriydi Türkiye'de. Türkiye'de zaten Yusuf Karadağ abi girip çıkamıyordu Türkiye'ye
evet.
yani. Allah ömrüne bereket versin. Türkiye'ye girmesi mümkün değildi. Bırak örgüt kurmayı ya da bir alimler birliği kurmayı. Bunun bir denemesi Türkiye'de yapıldı. Birkaç kere yapıldı. Birkaç isimle yapıldı. Ben de içinde bulundum bu organizelerin. Gerçekten çok zor. Çok zor. Çünkü bu bir metrekareye ev yapma hastalığı var ya o kadar kökleşmiş ki alimleri bir araya çağırırken alim, peygamber vekili kim var o grupta diye soruyor. Filanca var mı? Ben gelmem oraya. Yani
alimleri bir araya getirmek mi zor hocam? İslam ülkelerini bir araya getirmek mi?
Alimlerin bir araya gelmesi demek, ümmetin bir araya gelmesi demek. Ondan sonra ülke dediğin nedir ki? O da insanlardan oluşuyor. Yani ülkeler
evet.
Ağrı Dağı ile Everest Tepesi'ni bir araya getirmeyeceğiz ki biz. Yani dağlar bir araya gelmeyecek, insanlar bir araya gelecek. Ama bu 5 senelik iş değil, 20 senelik iş değil. Belki bir asır daha gerekiyor. Çünkü parçalanması çok uzun sürdü. Yani parçalanması asırlar süren bir şeyi 3 saatte nasıl bir araya getireceksiniz? Araba bile olsa yani vidaları bir saatte bir araya gelmez bunun. Umudum kırık değil benim asla. Çünkü başka alternatifi yok bu ümmetin. Aksi takdirde o 1 metrekarelik inşaata 500 kat çıkacak her vakıf. Her hoca efendi ama kendi de giremeyecek. Sadece vinçle kat yapıyor. Her sene bir kat yapıyor. Vakıf büyüyor, İslam yerinde duruyor. Yani bizim mesela bir meclis oturduk. İşte her akşam tefsirden bir sure okuyoruz bizim mahallede. Gözyaşıyla ayrılıyoruz. 15 kişiydik, 20 kişi olduk. %80 büyüdük 5 senede. Bizim mahallede uyuşturucu kullanan genç %300 oldu. Onlar %300 büyüdüler. Biz %80 büyüdük. Bu ümmet olun. Bir ümmet sizi yönetsin. Bir ümmet hayra çağırsın. Emri Allah'ın yok demektir. Uygulanmıyor içimizde demektir o zaman. Yani bizim ölçümümüz bu hafta toplandık Riyazu Salihin'den 3 hadis okudukla değil. üç hadis okuduğumuz dünyaya o üç hadis ne getirdiğiyle olmalı ölçümüz. Yani ümmet budur. Ama eğer ümmet mefkûresiyle değil de ben Nureddin, siz Ahmet Hoca, ikimiziz bu dünyada diyeceksek Riyaz-ı Salih'i senede üç defa hatmedebiliriz o zaman. Eğer bizsek, ama Kur'an öyle buyurmuyor bize. İnsanlık için çıkarıldık biz. Hiç çaremiz yok. Dolayısıyla
şu anda hocam, yani diyelim Türkiye'yi ele alsak ya da İslam dünyasındaki oluşumları ele alsak, genelde yapılan şey sizin biraz deminden beri anlattığınız çerçevededir.
Bir metrekarelik inşaatlar.
Yani o çerçevededir. Yani bunun içinden nasıl bir damar çıkacak ki böyle hani sürükleyip bu yan şeyleri de kendisine doğru çekecek, akıtacak bir ırmak, ne bileyim. Yani sanki ya gündeminde yok şu anda. Sizin söylediğiniz şey mesela, yani ufak tefek evlerde şurada burada yani İslami hizmet yaptığını düşünen insanlarımızın...
Onları basit görmüyoruz.
Ha, elbette basit görmüyoruz. Onun gündeminde böyle bir şey yok. Yani ya da bunu hani gücü yetmez bir alan olarak da görüyor olabilir.
Buna asla itiraz etmiyorum. Durum
evet,
böyle.
Evet.
Ama kitaplardan okuyup, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın o tavrından okuyup anlamamız gereken şeyi yediğimiz şamarlar bize öğretir diye düşünüyorum ben.
Hmm.
Yani işe yaramadı yaptığımız şey işte.
Evet, evet.
10 senedir Riyaz-ı Salih'in okuyoruz. Alkolü azaltamadık bu caminin etrafından.
Evet.
Uyuşturucu gitgide daha ekmekten daha fazla hızlı yayılıyor uyuşturucu. Fuhuş yayılıyor. Küfrün tasallutu güçlü bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biz bir yerde eksik yaptık diye yediğimiz şamarlardan anlayacağız bunu artık.
Evet.
Keşke hoca efendiler, keşke hoca efendiler hilafetimizin kaldırıldığı gün, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sevgili peygamberinin ölüsünü gördüğü günkü hissiyata sahip olsalardı. Bunun 100 sene sonraki akıbetinin yok olmuş bir ümmet olabileceğini düşünselerdi o gün. Düşündüler veya yerine getiremediler. Herkes Allah'a gitti diyecek bir söz yok. Ama şimdi biz 100 senedir cuma namazlarında toplanıyoruz, mevlid kandilinde toplanıyoruz, bayram namazında toplanıyoruz. Dünyaya sadakamızı yayacak kadar elhamdülillah büyük bir güce geldik. Ekonomimiz var, sanayi bizden soruluyor, iktidar olduk, Müslümanlar olarak güç olduk elhamdülillah. Fakat hala kendi yapımızı büyütüyoruz. Hala büyük bir organizenin, her tarafı kuşatan bir organizenin ihtiyacını hissedemedik. Eğer böyle olursa bu, eğer bunu hissetmemeye devam edersek, o yapılarımızı da yıkacak batıl.
Yani evet,
o şekilde de ayakta tutmayacak bizi. Tutmamaya çalışacak. Bu yüzdendir ki yani ben toplumu, ümmeti Muhammed'i kuşatmadığım sürece benim vakfım 20 sene sonra bir oğul çıkarıyor, bir vakıf daha oluyor. Ben bölünüyorum bu arada gitgide. Niye? Bir üst organizem yok. Ben birinden bölünüp yaptığım şey yarın başıma geliyor. Ben de bölünüyorum. Bunun için buyurduğunuz doğru. Yani ümmeti Muhammed'in üst kadroları bunu kitaptan okuyup anlayamıyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı tanıyamadık biz. Hep Ebu Bekir radıyallahu anh'ı mağaradaki yol arkadaşı olarak hatırlıyoruz, değil mi?
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahabiyle de giderdi. Yani yalnız giderdi. Ömer'le de giderdi. Ebu Bekir'in büyüklüğü, Allah ondan razı olsun, kainattaki büyüklük kadar ona rahmet etsin, Efendimizin vefat günü gösterdiği tavırla Ebu Bekir oldu aslında. Yoksa İsa Aleyhisselam'ın başına gelen akıbet zahiri manada Efendimizin başına gelecekti. 11 tane havari oturup orada Medine-i Münevvere'de ağlayıp sızlayıp İslamiyet'i Medine'ye gömeceklerdi. Ebu Bekir o can sevdiği mağara arkadaşı peygamberini bile bir kenarda bıraktı, mübarek naaşını. Ali radıyallahu anh'ın nöbetçi koydu başına, sen burada dur dedi. Gittiler Beni Saad'ın çardağında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davası ne olacak diye toplantı yaptılar. Üstadım, bunu biz roman bile okuyacak kadar anlayamadık bu ise. Yani roman mantığıyla bile bunu anlayamıyoruz şu anda. Bir hikaye mantığıyla bile anlayamıyoruz. Ya Ebu Bekir o mübarek naaşı nasıl bıraktı? Siz bana bunu izah edin mesela. İşte hoca efendilerin, vakıf başkanlarının artık oturup düşünmeleri gereken budur. Yani en azından bir mini bir vakıf olarak, 20 kişilik bir vakıf olarak, 3 kişilik bir Nurattin Hoca grubu olarak biz buna açığız kardeşler. Ümmeti Muhammed düşüncesine açığız. Açık olanlar bir araya gelelim bari.
Şöyle düşünüyorum da hocam, yani biz yaşasaydık o anı, yani biz de herhalde orada Hazreti Ömer'in mesela
tavrını gösterirdik.
Değil miydi? Yani
ben iyi ağlardım zannediyorum. Ama ağladığım ümmeti ağlatırdı o zaman.
Değil mi? Orada Ebu Bekir olmak ayrı bir...
Ebu Bekir'i o gün düşünmek lazım. Onlarca doktora tezi yapmak lazım hocam.
Bir de mesela Hazreti Ebu Bekir'in...
Radıyallahu anh.
Mesela radıyallahu anh'ın... Yani Hazreti Ömer daha celadetli bu konularda, değil mi? Öyle biliyoruz. Yani Hazreti Ebu Bekir daha hani yumuşak başlı gibi.
Ağlamak yakışıyordu ona orada
gibi,
değil mi?
Öyle bakıyor insan. Ama orada celadeti Hazreti Ebu Bekir gösterdi. Hazreti Ömer'in yakasına yapışıyor.
Ağlayan Ömer oldu.
Ağlayan
kendini
Ömer
kaybetti.
Oldu,
değil kendini
mi?
Kaybetti.
Enteresan bir şey orada.
Bugün aynı durum değil mi hocam?
Evet.
1924'te evet. Hilafetimiz kaldırıldığında bu değil miydi sahne?
Evet.
Sahne olarak söylüyorum elbette. Diğer Sultan Vahdettin'le kıyas ettiğim yok. Ama sahne olarak dinimiz de ölen.
Evet.
Dinimiz gömülmek isteniyordu. Biz Ebu'l-Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh ziyaret ettiğimizde Lekno'da, Hindistan'da Emin Saraç hocamla bu gömülme ifadesini o kullanmıştı. Allah rahmet etsin. Demişti ki gençler merak etmeyin. O zaman sizin bu savunan adam yazınız yayınlanmıştı. Biz o yazıyı orada duyduk.
Allah, evet.
Aynı günlerde. İşte çok üzgün. Emin hocam Erbakan yargılanıyor Anayasa Mahkemesi'nde diye çok üzgündü.
Evet.
O zaman bize bir konuşma yaptı. Dedi ki yani gençler dedi bu dine 3 kere mezar kazıldı dedi. Üçüne de Allah kazanları gömdü. Dinini gömmedi dedi. Hiç merak etmeyin. Bu dine bir şey olmaz dedi. Bir tanesi de Ebu Bekir radıyallahu anh dönemindeki irtidat savaşlarıydı. Bu bir mezarı, şeytanın kazdığı bir mezardı dedi. İslam'ı gömmek istedi dedi. Allah Halid'i gönderdi. Halid bin Velid onları gömdü oraya dedi.
Büyük bir şey o hakikaten o irtidat.
Ne diyor Ebu Bekir radıyallahu anh? Medine'de yalnız da kalsam bu iş devam edecek diyor değil mi?
Evet.
Kurtlar Medine'de beni parçalasa
ona
bile.
Ona karar vermekti ayrı bir.
Ebu Bekir.
Evet.
Hocam Ebu Bekir bambaşka biri radıyallahu anh. İlk tek benim bir dersim var
siz
adı.
Siz bir de Hazreti Ebu Bekir'i yazmalısınız hocam.
Çok yazdım hocam. Evet. İlk ve tek diye bir ders de yaptım. İşi vaktinden çok olanlar diye bir kitapta onun bir bölümü var. İlk ve tek, hakikaten ilk ve tek. Yani Ömer'in İslam'a hizmetinin radıyallahu anh hiçbir ölçüsü yok. Yani İslam onun eliyle şekil aldı, devlet oldu ama onun çekirdeği Ömer, Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir'in şeyi yok. İkinci Ebu'l-Hasan en-Nedvi'nin mezar örneği Moğollar ve Haçlıların Şam'da birleştiği gündü diyor. Kazdıkları mezar kendi mezarları oldu. İslam'ı Allah oraya gömmedi diyor. Üçüncüsü de hilafetin kaldırıldığı, ezanın susturulduğu gün küfür Türkiye'de büyük bir mezar kazmıştı diyor. Ben en son ziyaret ettiğimde sabahleyin otelde uyuyamadım dedi. Ezan sesinden dedi. Demek ki Allah İslam'ı Türkiye mezarına gömmedi dedi. Merak etmeyin 3 defa gömülmeyen biri ölmez dedi.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Bunu da videoya kayıt etmiştim ben o zaman.
Evet hocam sonuna doğru yaklaşıyoruz. Böyle ümmeti bir toparlayalım inşallah.
Şimdi ben önce şunu bilmekte fayda var diyorum üstadım. Ümmet, Kur'an, din, ezan bunlar bizim tapulu mallarımız mı? Bizim şirketlerimizin patentli malları mı? Bunlar Allah'ın varlığı. Yani din Allah'ın, ümmet mefhumu Allah'ın, peygamber Allah'ın, Kur'an Allah'ın. Ya biz günübirlik nöbetçileriz burada canım ya. Biz deyim yerindeyse patronun malını sayan işçi gibiyiz biz yani. Biz bize ait bir şey
layık
değil.
Layık olmaya çalışıyoruz.
Nöbetimizde tam durduk mu durmadık mı? Bu çok önemli bir şey. Uhud Savaşı'nda bir ders çıkaralım diye Âl-i İmrân suresinden bir ayet alalım. Uhud Savaşı'nda Bir ara becerdi müşrikler, Muhammed'i öldürdük dediler aleyhissalatü vesselam. Bu söz içinde hastalık bulunanları, yani tam imanı olmayanları tereddüde düşürdü. Peygamber öldü, biz ne yapacağız şimdi dediler.
Evet.
Allah-u Teala onları tasvir ederken, ama başka bir sahabi de ne yaptı? Öldüyse peygamber, öldüğü dava için ben de ölürüm dedi.
Ya, biz kalk, niye yaşıyoruz?
Yani iki tavır oldu orada.
Evet.
Biri madem öldü ben de kumu matu ma mate aleyhi Resulullah diyor. Evet. Mesela. Kalkın Resulullah'ın öldüğü dava için ölelim diyor.
Allah.
Çünkü Efendimiz de ben buradayım diyemedi, gizlendiği yer deşifre olmasın diye. Bunun üzerine o münafık hastalığı olanları Allah-u Teala tarif eder. Yazunnune billahi gayrel hakkı zannel cahiliye. O gün o Muhammed öldürüldü sözünden sonra Allah hakkında cahiliye kafasıyla düşünceye kapıldılar diyor Allah-u Teala. Yani Allah. Peygamberinin ölümüyle, ölse bile peygamber, peygamberi ölünce din gider düşüncesine kapılmak cahiliye kafasıydı. Çünkü Allah'ın olan din peygamberin ölümüyle niye bitsin? Velev ki ölse peygamber.
Evet.
Bugüne taşıyoruz biz bunu. Eğer vakıflarımızda, toplantılarımızda işte küfrün baskısı çok, organize çok, istihbaratlar, Amerikan istihbaratı, CIA, Mossad filan bunlardan dolayı Kur'an, şeriat, İslam, ümmet sanki bizim elimizle kurtulacak, biz de çalışmayınca ölecek gibi düşünmek bu anlama geliyor. Din Allah'ın ya. Kur'an Allah'ın, şeriat Allah'ın. Biz nöbetçiyiz. Hoca efendilerimiz, alimlerimiz ümmet maddesini listeye koysunlar, toplantı listesine.
Evet.
İlmihal bilgilerini talebelerine öğretsinler. Hocalar olarak toplandıklarında ise gündemleri bu olsun. Allah bunu gördükten sonra ister ayağa kaldırır, ister kaldırmaz. O onun bileceği iş zaten.
Evet. Yeter ki biz gündemimizi,
biz nöbetimizi bilelim,
doğru belirleyelim. Allah razı olsun hocam. Amin. Çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçülerde ümmeti konuştuk. Değerli hocam Nurettin Yıldız'la bendeniz Ahmet Taş getiren hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Amin.